Ayrım 4. Son Yüzleşme. Lisa Gardner. Sayfa 39. Olay yerini incelemeye devam etti. Kurbanın alnındaki kurşun delikleri küçük ve yuvarlaktı. Çıkış deliği de olmadığına göre silah muhtemelen 22'lik gibi düşük kalibreli bir silahtı. Özellikle de herkesin kalın kabanlara büründüğü şu soğuk kış günlerinde son ana kadar gizlemesi kolay bir makine olmalıydı. Ama aynı zamanda bir cinayete kullanmak için sorgulanabilir bir silahtı. Çünkü 22'liğin vuruşta çok iyi bir silah olduğu söylenemezdi. Silah meraklıları bu tür silahlara çerez gözüyle bakıyor, sadece konserve kutularına ya da sincaplara ateş etmekte, en kötü ihtimalle de son çare olarak bir düşmanı geri püskürtmek için kullanıyorlardı. Pek çok insan 22 kalibrelik bir tabancayla vurulduğunda hayatta kalmayı başarmıştı. Bu nedenle bu düşük kalibreli silahın bir infaz silahı olarak kullanılması hayli ilginçti. Didi analizine devam etti. Katil muhtemelen kurbanın tanıdığı biriydi. Çünkü ona sadece kapıyı açmakla kalmamış, aynı zamanda evin içine de davet etmişti. Kaldı ki mutfak masasında oturuyor olmak da misafirperverliğin bir göstergesiydi. Belli ki içecek bir şeyler ikram edecekti ya da onun gibi bir şey. Didi mutfak lavabosuna doğru ilerledi. İşte ağzı kırık iki adet mavi bardak paslanmaz çelik kirli lavabonun içindeydi. Didi eldivenli elleriyle bardaklardan birini alıp içine baktı. İçinde kurumuş bir kalıntı yoktu. Ya lekesiz bir sıvı tüketmişler ya da içtikten sonra bardakları çalkalamışlardı. Bardakları teknik ekibin delil poşetlerini alıp etiketlemesi için yeniden lavabonun içine bıraktı. İşte o an bir şeyleri idrak etmeye başladı. Demek bardaklar çalkalanıp lavabonun içine bırakılmıştı. Çünkü evin içindeki hiçbir başka eşya 6 aydır çalkalanmış, silinmiş ya da el değmiş gibi durmuyordu. Mutfak tezgahı yağ içinde ve leş gibiydi. Sidik sıçramış yerler, kir tutmuş yer döşemesi ve leke içindeki duvarlar da aynı şekildeydi. Didi bakışlarını yeniden el değmemiş gibi tertemiz duran ahşap masaya çevirdi ve eldivenli parmağını yıpranmış yüzeye sürdü. Evet, masa belki hayli yıpranmıştı ama kesinlikle kirli değildi. O halde ortada yıkanmış 2 bardak ve silinerek temizlenmiş ahşap bir masa vardı. Didi bakışlarını şimdi artık açıkça sırıtan Neil'a kaldırdı. "Katil izlerini silerek yok etmiş," dedi. Neil cevap vermeden ifadesiz suratıyla öylece baktı. Cevap vermek zorunda değildi. Didi'nin bir sonraki adımı buzdolabının kapağını açmak oldu. Dolapta evin kendisinden bile daha beter kokan, açık bir köpek maması konservesi, 6 şişe bira, şarap soğutma kovası, Hostess Twinkies kek, arta kalmış Çin yemeği, yarım düzine baharatlı sos ve 10 gün öncesinden kalmışa benzeyen hazır pişmiş tavuk kalıntıları vardı. Anlaşılan kurban hazır yiyecekleri seviyordu ve tatlıya düşkündü. Didi birkaç mutfak dolabını açtığında porselen tabaklar yerine kağıt kap kaçaklar, gümüş çatal bıçaklar yerine plastik aletler buldu. Bunun yanı sıra raflar cips, kraker, kahvaltılık gevrek ve marketlerden alınmış kurabiyelerle doluydu. Son dolap paket paket kuru mama ve konserve kutularıyla belli ki köpeğe ayrılmıştı. Didi aklındaki profili oluşturmaya devam etti. Düşük gelirine uygun bir evde bekar hayatı süren yaşlı ve beyaz bir adam. Yaşamak için neden burayı seçmişti acaba? Beyazlar bu kesimde dikkat çekerlerdi. Bundan rahatsız olmuş olması gerekirdi. Neden yalnızdı? Bu yüzden mi bir köpeği vardı? Ama görünüşe bakılırsa keyfi yerindeydi. Evine davet edebileceği bir misafiri vardı. Belki de yavru köpeğini göstermek için birilerini içeri çağırmıştı. Bir şeyler yiyip içmişlerdi. Didi'nin hisleri tam da bu yöndeydi. İyi bir dedektif bu hissi fiziksel olarak önce sırtında hisseder, sonra bu his ilk olarak omurgaya, oradan da boyuna uzanır ve boynundaki ayva tüylerini diken diken edip içine titretirdi. Didi gözlerini bariz biçimde neşelendiği belli olan Neil'a dikti. "İmkanı yok," dedi.
"Yok."
"Phil neler buldu?"
"Bilgisayarda nelere ulaştı bilmiyorum ama adamın yatağının altına gizlediği 2 kutu dolusu fotoğraf bulduk."
"Kurban sicil kayıtlarında var mı?" Şu ana kadar bir bulguya ulaşmadık ama halen milli veri tabanında adını ve parmak izlerini araştırıyoruz.
Peki ya fotoğraflar?
Hepsi de erkek çocuklarına ait. 12 yaşın altında ve genellikle siyahi çocuklar. Tabii diğer ırklar da var. Sanıyorum ki kurbanlarını etnik kökenlerine göre değil de karşısına çıkan fırsata göre seçiyormuş.
Didi öfkeyle adi herif diye vardı. Adam bir pedofil. Hedef kitlesinin tam ortasına sevgi ve ilgiden yoksun her türlü tehlikeye açık çocukların içine dükkan açmış. Köpeğini gezdirirken dikkatlerini çekip sonra da onları kurabiye, cips ve belki de bir kutu bira vaadiyle eve davet ediyor. Adi herif.
Didi. Didi gözlerini ölen adama, kafasındaki iki kurşun deliğine ve etleri aşağı sarkmış suratına dikti.
Çocuklardan biri intikamını almış olmalı diye mırıldandı. Sonra da özenle silinmiş masaya baktı. Ya da belki de bir ebeveyn, bir büyük kardeş ya da bir arkadaş. Birisi işin aslını öğrenince kafasına sıkmış olmalı, bu çok iyi.
Didi.
Ne var?
Daha da iyisi var.
Şehrin bir sapıktan kurtulmasından daha iyi ne olabilir ki?
Phil ellerindeki plastik eldivenleri soyarak yatak odasından çıkıp geldi. Neil'a dönerek, henüz ona söylemedin mi dedi.
Neyi söyleyecekmiş?
Phil sanki bu her şeyi açıklayacakmış gibi, sen doğum iznindeydin dedi.
Ne söyleyecekseniz söyleyin.
Neil neşe içinde, şehir sadece bir sapıktan kurtulmadı dedi. Köpeğimi sevmek ister misiniz diyen iki sapıktan kurtuldu.
Phil ve Neil yokluğunda olan biten her şeyi Didi'ye anlattılar. 4 hafta önceydi. Yani Jack bebeğin henüz 6 haftalık olduğu ve günlerini o minicik tombik bedeniyle annesinin kucağında tıpkı bir sıcak su torbası gibi geçirdiği günlerdi. Bir torbadan tek farkı ise kırılgan ve sürekli ilgiye muhtaç oluşuydu. Bu nedenle Didi saatler boyunca onunla birlikte bir sallanan sandalyenin tepesine kurulup onun o minik el ve ayak parmaklarını sayıyor, kafasını saran o yumuşacık ipeksi saçları okşuyordu. Bu sebeple haberleri izlemeye fırsatı olmuyordu. Çünkü ilk defa bebeğine hiç vakit ayıramayacağı kadar vakit ayırabiliyordu. Tamamen ona aitti. Bütünüyle onundu. Tek kelime etmeden, başka hiçbir şey düşünüp bir şeyle ilgilenmeden... Alex her gün işten döndüğünde sallanan sandalyede oturan anne oğlana bakıp daha önce hiçbir erkeğin yapmadığı biçimde Didi'ye gülümserdi. İşte o an Didi'nin içini tuhaf bir his kaplardı. Bir yere ait olmanın, var olmanın, belki de tamamıyla mutluluğun hissiydi bu. 8 haftalık doğum izni boyunca Didi bu hissi doyasıya yaşamıştı. Bu yüzden 4 hafta önce 3. dereceden bir sapık Suffolk Devlet Hastanesi'nin hemen bitişiğindeki evinde ölü bulunurken Didi Walton da bebeğiyle birlikte olmanın keyfini sürüyordu. Phil çabucak adamın bu vakadan farklı olarak mutfağında öldürülmediğini ekledi. Hemen evinin girişinde öldürülmüştü. Sanki kapıyı açar açmaz yemişti kurşunu. 22 kalibrelik bir tabancayla yine çift el ateş edilmiş, mermilerin yeri ustaca hesaplanmıştı. Her ne kadar komşular civarda dolaşan bir adam, daha doğrusu genç bir çocuk gördülerse de olayın hiçbir görgü tanığı yoktu. Maktul'ün evinde yapılan detaylı aramada çok sayıda pornografik video, kaset ve bilgisayarda 6 ile 12 yaş arası kız ve erkek çocukların cinsel münasebette çekilmiş çok sayıda fotoğrafı bulunmuştu. Böylesi bir bilgisayara sahip olmak kurban Douglas Antihold için sadece şartlı tahliye şartlarını çiğnemek olacağından soruşturmayı yürüten amirler kurbanın ahlak yoksunu, yoldan çıkmış biri olduğunu ve bunu bir iş olarak yapıp genç hayatları mahvettiğini varsaymanın daha doğru olacağı kanısına varmışlardı. Elimizde ipucu var mı?
Phil omuzlarını silkti. Eğer 16 ve 25 yaşları arasında üzerinde koyu renk bir kaban ve başında da lacivert örgü bir şapka olan beyaz bir erkek görürsen haberimiz olsun.
Bahse girerim ki ihbar hattı bu tarifle susmak bilmemiştir.
Yapma, komşular şu anda adam öldüğü için mutluluk dansları etmekle meşgul. Arkasından üzülen hiç olmadı. Özellikle de bilgisayarında bulunanlar ortaya çıktıktan sonra.
Didi dudaklarını büzdü. Onun da mı yavru bir köpeği vardı?
Phil başını hayır anlamında salladı. Didi derin düşüncelere dalarak kurbanların fotoğraflarından kimliklerini belirlemeliyiz dedi ve o an birden irkildi. Jack'ten sonra o resimleri görecek olmak. Bir an duraksadı, hemen yanındaki dört çocuk babası Phil de en az onun kadar sarsılmış görünüyordu. Neil lafa girip ben yaparım dedi. Phil ve Didi ona baka kaldılar. Neil omuzlarını silkerek çok istediğimden değil dedi. Ama benim çocuğum yok. Oysa siz ikinizin. Bu yüzden bilirsiniz işte. Benim için onları incelemek daha kolay olabilir. Kaldı ki benim işim hep bedenlerle ilgilenmek değil mi? Bu ondan ne kadar zor olabilir ki? Phil birden çok daha zor dedi. Cesetler. En kötüsü zaten olmuştur. Ama bu çocuklar... Neil omuzlarını bir kez daha silkti. Biri bunu yapmak zorunda öyle değil mi? Benim yapmam sizin yapmanızdan çok daha iyi. Phil başıyla onu yavaşça onayladı ve Didi'ye dönerek sanırım onu iyi yetiştiriyoruz dedi. Didi de ona katılarak kesinlikle çok iyi yetiştiriyoruz dedi. Neil her ikisine de bakarak gözlerini devirdi. Bu benim ilk deneyimim olacağından bana herhangi bir tavsiyeniz var mı? Didi sadece kişilere odaklanma dedi. Kimlik belirlemek için sadece ilk basamağı, her fotoğrafın arka planına da dikkat kesilmek zorundasın. Perdelerdeki desenleri, halıları, yatak örtülerini de incelemelisin. Kimi zaman kişiler değil, mekan ortak olabilir. Bu bize öldürülen sapıkların arasındaki bağ ile ilgili bilgi verebilir. İşin bittiğinde fotoğrafları kayıp ve istismara uğramış çocuk merkezine göndeririz. Orada onların da bu işi yapacak çok sayıda uzman ekipleri var. Sadece ulusal bir veri tabanları yok o kadar. Ama yüz tanıma programları var ve bu sayede pek çok kimliği belirleyebilirler. Neil gözlerini Didi'ye dikti. Her 6 ayda bir yinelediği gibi seni ulusal akademiye sokmalıyız dedi. Ulusal Akademi, Quantico'dan gelecek vaat eden bir polis için öngörülen 10 haftalık üst düzey bir polis eğitim kursuydu. Didi o kursu aldığında bütün bir gününü kayıp ve istismara uğramış çocuk merkezindeki meslektaşlarıyla geçirmişti. Bu sayede merkezin Boston Polis Merkezi gibi yerel birimlere sunduğu hizmetleri öğrenmiş ve bunun yanı sıra cinsel istismara uğramış çocukları kurtarmak için çabalayıp duran bir kriminolog yerine bir şehir dedektifi olduğu için kendince şükürler etmişti. Didi dikkatle Neil'ı süzmeye başladı. Neil Ulusal Akademi lafı açıldığında hep yaptığı üzere yine gözlerini uzaklara dikmişti. Konuyu değiştirerek saldırgan sağ elini kullanıyor dedi. Kurşunun açısına bakarak bunu anlamak mümkün. Didi omuzlarını silkerek bu bizim suçlu listemizdeki şüpheli sayısını çok da azaltmıyor dedi. Ayrıca cinayetler gündüz işlenmiş dedi. Nereden anladın? Çünkü her iki mahallede de komşular hava karardıktan sonra kapılarını kimseye açmıyorlar. Zaten ortada hiç görgü tanığı yok. Çünkü her iki mahallede de insanlar adeta etrafta olan biteni görmemeleri için eğitilmişler. Görmüş olsalar bile bize bu konuda hiçbir şey anlatmazlar. Doğru, dedi fiile döndü. Neil fotoğraflarla ilgilenirken senin de öldürülen kurbanların bilgisayarlarını incelemeni istiyorum. Pedofiller iyi birer internet kullanıcısıdır. Sohbet odalarında kişisel sitelerde gezinip kendileri gibi birilerini ararlar. İki kurbanımız yüz yüze hiç tanışmamış olsalar dahi bu internet üzerinden tanışmadıkları anlamına gelmez. Ortak paydalarını bulmamız lazım. Belki o sayede bir şeylere ulaşabiliriz. Phil Antihold'un bilgisayarı çoktan incelendi dedi. Bu da tek yapmamız gerekenin bu bilgisayarı incelemek olduğu anlamına geliyor. Bunun için ben hazırım. Didi şehirdeki sokaklara iş yerlerince ya da suça karşı önlem alan duyarlı vatandaşlarca yerleştirilmiş kameraları kastederek MOBESE kameralarını da incelemek gerek diye sesli düşündü. Kim bilir belki kayıtlarda üzerinde siyah kışlık bir kaban ve başında örgü lacivert bir şapka olan 16-25 yaş arası beyaz bir erkek buluruz. Phil ve Neil buna gülümseyerek karşılık verdilerse de Didi parmağını onlara doğru salladı. ''Ciddiyim. Üzerindekileri ve yaşını boş verin. Sadece beyaz oluşuna bile odaklansanız yeter. Dışarıda kaç beyaz gördünüz şimdiye kadar? Bu civarda Kafkasyalılar ben buradayım diye bağırır. Bunu lehimize kullansak iyi olur.'' ''Phil medyayı işin içine sokacak mıyız?'' diye sordu. Didi bunu bir süre düşündü. Belki katilin daha iyi bir tarifine ulaşırız. O zamana kadar bence gerek yok. Neil bu duruma şaşırmış gibiydi. Ama iki cinayet işlendi ve ikincisi işlendi neredeyse bir hafta olacak. Bu da katilin belki de çoktan üçüncü bir kurbanın peşine düştüğü anlamına gelebilir. Phil söylenerek üçüncü bir pedofil demek istedi sanırım dedi. Didi bu konuda daha tedbirliydi. Sen her iki cinayetin de aynı katil tarafından mı işlendiğini düşünüyorsun? Bundan emin misin? Aynı adamı her iki olay yerinde de gördüğünü iddia eden bir tanık var mı elinde? Bu olay yerinden elde edilen balistik bulgularla Antiword'un olay yerinde elde edilen balistik bulguların birebir örtüştüğünü gösteren bir raporun var mı? Neil başını hayır anlamında salladı. Didi o halde diyerek sertçe söze başladı. Aceleci davranıp hata yapmayalım. Boston halkını durduk yere endişelendirmek istemiyorum. Ayrıca belki de şehrin sapıklarının hazırlıklı yakalanmalarını istemiyorumdur. Neil'in gözleri duyduklarıyla kocaman açılmıştı. Didi'nin neyi ima ettiğini anladığında file baktıysa da onun da suratı en az Didi kadar ifadesizdi. ''Vay canına!'' diyerek mırıldandı Neil. ''Ben de acaba annelik duygularında bir yumuşamaya sebep olur mu diye merak ediyordum.'' Neil'in sesi giderek canlılığını yitirdi ve son anda ekibin en genç elemanı belki de duygularını kendine saklamanın daha doğru olabileceğini düşündü. Ama Didi Neil'in sırtını hafifçe vurarak ''Ben de seni özledim'' dedi neşeyle. ''Öyleyse bunu kişisel algılamayın ama saat 5 gibi evde olmam gerek.'' ''Bu da...'' saatine bir göz attı. ''Katili yakalamak için 6 saatimiz olduğu anlamına gelir. Haydi bakalım iş başına.''
4. Ayrımın sonu. Sayfa 48.